Ayrım 16, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 130. Kolesterolün Atası. Alexander Fleming, 1881-1955. İsveç bakteriyolog. Londra'da Azize Maryland Hastanesi'nde görev yaparken, laboratuvarda yiyeceklerin küflenmesini inceleyerek 1928 yılında antibiyotik penisilini buldu. Profesör Doktor Akira Endo, doğumu 1933, biyokimyacı. Kuzey Japonya'da bir çiftlikte doğdu. Alexander Fleming hayranıydı. Hep mantarla ilgilendi. 1957'de Sendai'de Tohoku Üniversitesi Ziraat Fakültesinden lisans derecesi aldı ve 1966'da aynı üniversitede biyokimya doktorası yaptı. Yaptığı başarılı keşifler sonucu 1966'da Albert Einstein Tıp Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1957'den 1978'e kadar kimya firması Sankyok Company'de araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Başlangıçta meyve suyu işlemek için mantar enzimleri üzerinde çalıştı. 1970'ler başında Penicillium citrinum adlı bir mantar üzerinde çalışırken CS514 olarak bilinen pravastatin etkin maddeli kolesterol ilacını buldu. Buna mevastatin adını verdiler ancak satışa sunulmadı. Çünkü bu ilacın hücre öldürmeden, özellikle karaciğer hücrelerine zarar vermeden kandaki kolesterol düzeyini düşürmesinin mümkün olmadığını gördüler. Yan etkileri yararından çok dediler. Akira Endo'nun buluşu ABD'de duyuldu. Dipnot: aslında buluşu ilk yapan 20. yüzyıl başında 1913'te Rus araştırmacı Dr. Nikolay N. Anichkov idi. Yanlış beslenmenin kandaki kolesterolü yükselteceği ve damar tıkanıklığı diye bilinen ateroskleroza neden olacağı düşüncesinden hareketle tavşanları katı yağlarla besleyerek buluşu gerçekleştirdi. Otçul hayvanlara bunları nasıl yedirdiği ayrı bir konu. Keza tavşanlarda kolesterol reseptörü sinyali de yok. Otçul hayvanların beslenme biçimiyle oynayıp damar değişikliğine yol açarak bunun insanla da aynı olup ateroskleroza sebep olacağını iddia edip işte bunun ilacı şudur demedi, çalışmalarına devam etti. Amerikalılar buluşun yan etkisi olduğunu, tümörlere, kas bozulmalarına ve bazen laboratuvar köpeklerinde ölüme yol açtığını biliyordu. Bu yan etkiler bazı Amerikan ilaç şirketlerini maliyet kar sebebiyle, yani ilacı satamayız diye korkuttu. Biri hariç Merck, ABD'nin en büyük küresel ilaç şirketlerinden biri. Alman Merck ailesi tarafından 1668'de eczane olarak kuruldu. Aile üyesi George Merck 1891'de ABD'ye göç etti. New York'ta 1902'de Merck and Company'yi kurdu. ABD vatandaşlığına geçti, George adını aldı. Merck 1917'de ABD tarafından 1. Dünya Savaşı tazminatı sayılarak kamulaştırıldı. 2 yıl sonra George Merck şirketinin hisselerini tekrar satın aldı. Şirket 2. Dünya Savaşı'nda ABD biyolojik silah araştırmalarına yardım etti. 1953 yılında Merck & Company, Alpheus Phineas Sharp ve Carl Friedrich Louis Dohme tarafından 1845'te kurulan Sharp & Dohme Incorporation ile birleşerek ABD'nin en büyük ilaç firması haline geldi. Bu birleşme Merck & Co.'nun bilimsel araştırma ve kimyasal üretimdeki gücü ile Sharp & Dohme'nin satış, dağıtım, pazarlama uzmanlığının bir araya gelmesiydi. Önceki bölümde yazdım, 1970'ler ABD'de olduğu gibi ilaç şirketleri içinde durgunluk, resesyon dönemiydi. Merck'in genel müdürü Henry Gadsden, Fortune dergisine yakındı. İlaç pazarının asla insanlarla sınırlı olması sıkıntı yaratıyor. Mart 1976. Gadsden, Merck'in bir ciklet üreticisi olan Wrigley şirketi gibi olmasını istiyordu. Hayali büyüktü. Sağlıklı insanlara yönelik ilaç üretmek. Merk herkese satmaya muktedir olacağı ilaç peşindeydi. Bu kimyasal ilaçlardan biri tüm dünyaya kolesterol düşürücü olarak tanıtılan statinler ismiyle bilinecek atorvastatin yani Lipitor, fluvastatin yani Leskol, lovastatin yani Mevacor, pravastatin yani Pravachol, simvastatin yani Zocor, rosuvastatin yani Crestor kolesterol haplarıydı. Dipnot, ilaçların iki adı var. Bir söz konusu molekül için bilimsel isim, bir de üretici şirketlerin kullandığı biraz daha akılda kalıcı müstahzar isim. Kitapta genellikle halkın da bildiği ilaç isimlerini kullanacağım. Örneğin Lipitor, atorvastatin gibi. Merck'in baş araştırmacısı P. Roy Vagelos, Japon doktor Akira Endo'nun çalışmalarıyla yakından ilgilendi. Japonya'ya 1975'ten itibaren birkaç gezi yaptı. Çok geçmeden Merck şirketi Dr. Endo'nun deneylerini kopyaladı ya da çaldı mı demeliyim. İlaç 1987'de lovastatin yani Mevacor markası altında piyasaya sokulan sınıfındaki ilk kolesterol statin ilaç oldu. Çok rağbet gördü. Dipnot, aslında ilk kolesterol ilacı pravastatin 1980 yılında Japonya'da patent aldı. 1988 yılında tıbbi kullanım için onaylandı. Dr. Akira Endo'nun şirketi küresel dev ilaç firmasıyla birleşip Bristol Myers Squibb olunca bu ilaç Japonya dışında pazarlanmaya başlandı. FDA 24 Nisan 2006 tarihinde ABD'de jenerik ilaç olarak satılmasını onayladı. Çünkü 2002 yılında 55 yaş üstü 10.000'den fazla hasta üzerinde yapılan ALHAT çalışmasında günde 40 mg pravastatin verilen kişilerin ölüm oranlarında veya ölümcül kalp hastalığı oranında bir değişiklik yapmadığı gösterildi. ABD pazarına girmek öyle kolay değildi. 5 yıl sonra izin çıktı. 2016 yılında ABD'de en çok reçete yazılan ilaç sıralamasında 27. oldu. 24 milyon kutu sattı. Bu başarısının ardından Merck'in baş araştırmacısı P. Roy Vagelos şirketin CEO'su oldu. Merck dünyanın en büyük ve en karlı ilaç şirketlerinden biri haline geldi. Kolay olmadı ama. Ne dedik? Dr. Endo ilacın yan etkisinin faydasından çok olduğunu rapor etmişti. Amerikalı doktorlar hastalarına Mevacor ilacı reçete etmeye bu sebeple çekiniyordu. Merck şunu yaptı. Yıl 1994. Merck şirketi destekli, yürütme denetleme kadrosunda Merck şirketi çalışanlarının olduğu İskandinav Simvastatin Hayatta Kalma Çalışması, Scandinavian Simvastatin Survival Study, FORES bulguları açıklandı. Sonuçlar herhangi dış denetimden geçirilmeden Merck'in ABD'deki laboratuvarında işlendi, rapor haline getirildi. Buna göre kalp krizi geçirmiş kolesterolü yüksek 4444 hastada Merck statin kolesterol ilacı test edilmişti. 5 yıllık simvastatin kullanımından sonra hastaların kolesterollerinde %35 azalma görülmüştü. İlaç hastanın kalp krizinden ölme ihtimalini %42 azaltmıştı. İlginç olan bir süre sonra yapılan daha kapsamlı çalışmada aynı tip katılımcılara aynı ilaçlar aynı dozda verilmesine ve kolesterolün aynı oranda düşürülmesine karşı sonuçların 4S çalışmasının ancak yarısı kadar başarılı olmasıydı. Fakat pazarlama amacıyla daha olumlu olan 4S çalışmasının verileri kullanıldı. Daha sonra yapılan çalışmalarda istedikleri sonuç elde edilemediği için kolesterol tedavisi savunucuları hep bu 4S çalışmasına referans gösterdi. Örneğin, Merck çok sayıda Amerikan kliniği ve araştırma enstitüsü ile ortak Excel çalışması yaptı. 8.000'den fazla hastaya 4 farklı dozda Mevacor ile yalancı, etkisiz, plasebo ilaç verildi. Araştırma 1 yıl sonra sonlandırıldı. Sonuçlar istenildiği gibi çıkmamıştı. Bu arada araştırmalarda plasebo uygulamasının etik olup olmadığı ayrı bir konudur. Geçelim. Sonuçta 4S çalışması dünyaya yutturuldu. İlaç talep patlaması yaşadı. Merck'in ikinci kolesterol silahı Zocor ilacının çıkarılmasına da sebep oldu. Hızlı bir şekilde 1994 yılında FDA onayı aldılar. Aceleleri vardı. Çünkü şirketin 10 yıllık Mevacor patenti yakında bitecekti. Merck şirketi 1994 yılında kalp hastası insanları rahatlatacak kolesterolü düşürücü yeni ilacını tıp dergisi Lancet'te yayınlatmayı başardı. Merck şirketi kısa sürede adını kolesterol kontrolüyle eş anlamlı hale getirdi. Zocor hızlıca bir numaraya yükseldi. Sadece 1995 yılında hem Zocor hem de Mevacor 1 milyar dolarlık gelir rekoru kırdı. Bu satış diğer ilaç şirketlerinin iştahını arttırdı. ABD şirketi Bristol Myers Squibb, Pravacol ve İsviçre şirketi Novartis ise Lescol ile piyasaya girdi. Kolesterol ilacında dünya satış rekoru kıracak şirket henüz sessizdi. Amerikan ilaç devi Pfizer. Pfizer şirketi pazara giriyor. Pfizer şirketinin kökü de Almanya'ya dayanıyor. Charles Pfizer ve kuzeni Charles F. Erhard şirketi Almanya'nın Ludwigsburg kentinde 1849'da kurdu. Sonra şirketi ABD'ye taşıdılar. Pfizer şirketinin tarihine baktığınızda sürekli kar potansiyeli olan yeni ilaç peşinde olduklarını görürsünüz. 1950'de antibiyotik merhemi oksitetrasiklini yani teramisini keşfetmesi bunun örneği. 1980 yılında iltihap ağrı kesici Proxicam veya Feldene adlı ilacı piyasaya sokarak ilk kez 1 milyar dolar barajını aştılar. Fakat 1990'larda satacakları ilaçla yılda yaklaşık 13 milyar dolar kazanacaklarını henüz hayal bile edemiyorlardı. O ilaç kolesterol ilacı atorvastatin yani Lipitor idi. Bu nasıl gerçekleşti? Warner Lambert Amerikan ilaç firması daha önce iki ayrı işletmeydi. İlk şirket 1856'da William R. Warner'ın Philadelphia'da eczane açmasıyla başladı. Daha sonra tablet kaplama işi yapmaya başladı. Smithsonian Enstitüsü'nde bir yer edinerek ilaç araştırmalarına başladı. İkinci şirket Jordan Wheat Lambert'ten geldi. Lambert Pharmacal şirketi adıyla St. Louis'de kurdu. İki şirket 1955 yılında Warner Lambert adıyla birleşti. Yıl 1982. Warner Lambert'in kapısına Rochester Üniversitesi'nde doktora yapmış 28 yaşındaki kimyacı Bruce D. Rothschild. Şirketin Park Davis Araştırma Laboratuvarı'nda tıbbi kimyager olarak çalışmaya başladı. İki yılda hızla yükseldi ve 1984 yılında kolesterol statin araştırmaları yapan kimya bölümünün eş başkanı oldu. Tüm ilaç şirketleri gibi onlar da peynir ekmek gibi satılan kolesterol ilacı peşindeydi. Üstelik rakipleri gelir konusunda epey yol almıştı. Warner Lambert ise sıralamada ABD'nin 4. en büyük ilaç şirketinden 9.luğa gerilemişti. Araştırmaları sürüyordu ama sektörde herkes çok geç kaldıklarını söylüyordu. Şirket patronları Roger Newton ve Ronald Creswell burnundan soluyordu. Şirket resmi tarihine göre Bruce D. Roth patron Creswell'den son bir fırsat istedi ve ne tesadüf kolesterol ilacını buluverdi. Atorvastatin yani Lipitor. Bruce D. Roth'un iddiasına göre buluşları rakip Merck'in Zocor adlı ilacından daha güçlüydü ve daha az yan etkisi vardı. Ama bulmak yetmiyordu. Patent almak ve piyasaya kuvvetli girmek için güçlü politik medya bağlantılarınızın olması gerekiyordu. Warner Lambert 1996 yılında küresel ilaç devi Pfizer'den yardım istedi. Çünkü Benadryl alerji hapları ve Halls öksürük damlaları dahil olmak üzere tüketici sağlığı ürünleriyle tanınan Amerikan ölçeğinde orta büyüklükte ilaç üreticisiydi. Bulduğu kolesterol ilacını piyasaya sokup küresel ilaç devleriyle rekabet etmesi zordu. Warner Lambert ile Pfizer ile el sıkıştı. Pfizer FDA'ya gidip insan denekleri için en düşük doz olan 10 miligram kullandıklarını ve kötü kolesterolü %38 oranında azalttıklarını belirtti. Hemen 1997 başında onay aldı. Vay canına! Sadece Lipitor tek başına birden Pfizer'in yıllık gelirinin dörtte biri kadar kazanç sağladı. 2003 yılında ABD'de en çok satan ilaç haline geldi. Dipnot, Pfizer 2000 yılında Warner Lambert'i 111.8 milyar dolara satın alarak dünyanın en büyük ilaç şirketi oldu. Daha sonra Pharmacia 2002, Esperion Therapeutics 2003, Meridica 2004, Idun 2005, Vicuron 2005, Angliosin 2005, Rinat 2006, Powerment 2006, Coli Pharmaceutical 2007, CovX 2007, Ensisi Pharmaceuticals Incorporation 2008, Wyatt 2009, King 2010, Ferrosan 2011, Excalyard 2011, Symbiotics 2011, Icagen 2011, Alacer 2012, Nextwave 2012, Zoetis 2013, Innopharma 2014, Hospira 2015, Medivation 2016, Bamboo 2016, Anacor 2016, AstraZeneca 2016 gibi şirketleri bünyesine kattı ya da tekel olmak için yuttu demeliyim. Sıkı durun. Lipitor onaylandığı Ocak 1997 ile patentin bittiği Kasım 2011 arasında 125 milyar doların üzerinde satışla dünyanın en çok satan ilacı oldu. Peki böylesine büyük para kazanmak için neler yaptılar, kolesterol pazarına nasıl hakim oldular, rakiplerini nasıl geçtiler? Aslında ilk başta hayli zorlandılar. Evet, herkese hızla kolesterol hapı yutturuluyordu ama Lipitor pek satmıyordu. Çünkü doktorlar 10 miligram Lipitor ilacı yazmaya çekiniyordu. Oysa Pfizer sadece ABD'de 13 bin satış temsilcisine eğitim vermişti. Kursiyerler Pfizer'in New York'un kampüslerinden birinde film seti gibi yapılmış bir doktor ofisi dekorunda haftalarca süren satış görüşmelerinden geçirilmişti. 5 hafta sonra gerçek doktor odalarına gönderildiler. Çantalarındaki hediyelerle birlikte ama doktorlar Lipitor yazmaya hala çekiniyordu. Dipnot. İddiaya göre haplardan ücretsiz örnekler vermek ve hekimlere öğle yemeği ikram etmek Pfizer kampanyasıyla ortaya çıktı. Pfizer tekrar FDA'ya gitti. Kapalı kapılar ardında ne olduysa FDA günde 10 ila 80 miligram aralığında kullanım olabileceği açıklamasını yaptı. Her gün alınan 5 mg atorvastatin, 10 mg sinvastatin, 20 mg pravastatin, 40 mg fluvastatin, LDL kolesterolü %30, total kolesterolü %20 civarında azaltır. Hayda! İç iç, daha fazla iç. Yut yut, daha fazla yut. Stratejisiydi bu. Endüstriyel tıbbın iç yüzünde daha neler var? Sabır gösteriniz, yazacağım. Korku kampanyası. Pfizer ve diğer Amerikan ilaç şirketleri için salt ABD pazarı yeterli olmazdı. Dünyaya kolesterol hapı nasıl yutturulacaktı? Tanınmış sporcuları reklam yıldızı yaptılar. Dediler ki, dünya olimpiyat rekoru kıranların bile kolesterolü yüksek olup kalp krizi geçirebilir. Örneğin sporla ilgilenip Mark Spitz adını duymayan pek az kişi vardır. 22 yaşındaki Amerikalı yüzücü 1972 Münih Olimpiyatlarında dünya ve olimpiyat rekorları kırarak 7 altın madalya kazandı. Spitz yüzme yaşamı süresince 32 dünya rekoru kırdı. Keza 1984'te dünya ve olimpiyat şampiyonu buz pateni dalında o güne kadar kazanılmamış tam puanla altın madalyayı elde eden İngiliz sporcu Christopher Dean. Bu iki isim 1990'larda ilaç endüstrisinin reklam yüzü oldu. Her ikisinin de kolesterolü çok yüksekti. Hele yapılan tetkikler ve araştırmalarda Mark Spitz'de yüksek kolesterol sorununun aileden kalıtımla geldiği belirlendi. Yetmedi, iki küçük çocuğundan birinin de kolesterole yatkın olduğu reklam edildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu salgın hastalığı önlemek amacıyla Pfizer şirketini yardıma çağırdı. Pfizer bu büyük sosyal sorumluluk projesinden kaçamadı. Kalp damar hastalıklarının en önemli riskini oluşturan kolesterol yüksekliğine karşı toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla kampanyalar düzenledi. Breh breh! Mark Spitz ve Christopher Dean bu kampanyaların vitrini olarak görev yaptı. Her ikisi de sürekli biz kontrol yaptırıncaya kadar kendimizi çok sağlıklı sanıyorduk. Hastalık hiçbir belirti vermiyordu. Demek ki kendini çok sağlıklı sananlar bile zaman zaman kan tahlili yaptırarak gerçek durumlarını öğrenmelidir diye konuşmalar yaptı. Tek reklam kampanyasıyla olmazdı, tıbbi destek şarttı. Düşünün ki Amerikan Pediatri Akademisi, The American Academy of Pediatrics, AAP, yayımladığı rehberinde kolesterol düşürücü ilaçları 8 yaşından itibaren kullanılmasını tavsiye etti. Güya bu yaşta kullanım ilerideki kalp problemlerini önleyecekti. Kimi doktorlar ilaca başlama yaşını 2'ye düşürdü. Bu konularda çalışma ve kanıt var mıydı? Yoktu. Tersi vardı. Avustralya'daki bağımsız araştırmanın sonucu, kolesterol ilacı verilen 22 profesyonel atletten 17'si hapın kas zayıflığı yaptığı gerekçesiyle ilacı bıraktı. Kalbin de kas olduğunu hatırlatmama gerek var mı? Medya bu haberle ilgilenmedi. Sadece araştırmayı yapan H. Sinzinger ve J. O. Grady 2004 yılında Farmakol kitabında yazdı. Dinleyen olmadı. Herkese söylenen ve herkesin inandığı mucize ilaçtı bu kolesterol hapları. Sadece kalp hastalığı değil, kanser ve akciğer hastalığı da değil. Alzheimer'dan kalça kırıklarına kadar bile faydalıydı. Diğer yandan neler demediler ki zavallı kolesterol için? Kokain bağımlılığından kurtulamamanın sebebi de kolesterol idi. Dikkat eksikliğinin, konsantrasyon bozukluğunun sebebi de oydu. İş sonunda kolesterol ilaçlarının şehir içme sularına karıştırılarak halk sağlığı yapılmasına kadar vardırıldı. Türkiye'de kimi doktorlar, ki bunlar hep tercüme doktorudur, kolesterol ilaçları için geleceğin aspirini yorumunda bulundu. Türkiye'de de diş ağrısına bile bu mucize ilacın iyi geldiği yazıldı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 139.